Merhaba, ben Yusuf. Nina Nartre'ye podcastine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Tim Boon'un The Master Switch adlı kitabı. İletişim teknolojilerinin yalnızca teknik buluşlar olmadığını, aynı zamanda ekonomik ve siyasal güç alanları olduğunu anlatan bir fikir ve tarih çalışmasıdır. Wu, telefon, radyo, sinema, televizyon ve internetin Amerika Birleşik Devletleri merkezli gelişimini izler. Temel sorusu şudur: başlangıçta yeniliğe ve serbest denemeye açık görünen iletişim ortamları neden zamanla birkaç büyük şirketin denetimine girer? Kitabın amacı, bu dönüşümü tek tek şirketlerin hikayesi olarak değil, tekrar eden bir endüstriyel düzen olarak açıklamaktır. Wu, açık başlangıçların merkezileşme, tekelci denetim ve bazen yeniden parçalanma dönemleriyle izlendiğini savunur. Bu çerçeve özellikle internetin geleceğine dair tartışmalar için önem taşır. Yazar, ağın teknik olarak açık tasarımının tek başına ifade özgürlüğünü, rekabeti ya da kullanıcı seçimini güvenceye almayacağını vurgular. Hukuk, kamu politikası, şirket stratejisi ve altyapı sahipliği arasındaki ilişkiyi anlaşılır bir dille kuran kitap, teknoloji tarihini güncel güç yoğunlaşması sorunlarıyla birlikte ele alır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, açık teknolojilerin kapalı imparatorluklara dönüşme döngüsü, bunun kitabının merkezindeki döngü, yeni bir iletişim aracının genellikle dağınık, deneysel ve erişime açık bir ortamda doğduğunu ileri sürer. İlk aşamada çok sayıda girişimci, mucit ve küçük işletme farklı kullanım biçimleri dener. Teknoloji yaygınlaşıp gündelik hayat ve ekonomi için vazgeçilmez hale geldiğinde ise ölçek, sermaye ve altyapı avantajları belirleyici olur. Büyük şirketler ağları, dağıtım kanallarını ya da içerik haklarını bir araya getirerek pazara girişin önüne engeller koyar. Böylece başlangıçtaki açıklık daha merkezi ve kapalı bir düzene dönüşür. Wu, telefon, radyo, film ve televizyon tarihini bu sabun örnekleri olarak kullanır. Buradaki kapalı olma yalnızca yüksek fiyat anlamına gelmez. Hangi cihazların bağlanacağı, hangi içeriklerin dolaşıma gireceği, hangi yeniliklerin destekleneceği ve kullanıcıların hangi seçeneklere erişeceği de merkezi kararların konusu haline gelir. Döngü kaçınılmaz bir doğa yasası değildir. Fakat Wu'ya göre şirketlerin büyüme mantığı ve kamusal düzenlemelerin tercihleri onu sık sık güçlendirir. Bu yaklaşım, interneti kendiliğinden özgürleştirici bir alan saymak yerine sahiplik ve kontrol ilişkileri açısından incelemeyi gerektirir. İkinci olarak, Atent örneği, altyapı tekeliyle kamu yararı iddiasının gerilimi, kitapta Bell sistemi ve Atent'in yükselişi, bilgi imparatorluğunun en güçlü tarihsel örneklerinden biri olarak öne çıkar. Telefon şebekesi fiziksel altyapıya dayanır. Kabloların döşenmesi, hatların birbirine bağlanması ve ülke çapında güvenilir hizmet sunulması büyük yatırım ister. Bu gerçek, tek bir bütünleşik şirketin daha verimli olabileceği düşüncesini beslemiştir. Theodore Weil dönemindeki evrensel hizmet söylemi de bu anlayışa dayanır. Ancak Wu, kamu yararı diliyle savunulan bu bütünleşmenin rekabetiyle bağımsız yeniliği bastırabilecek bir güce dönüştüğünü gösterir. Ağın sahibi olan şirket, rakip ağları, cihazları ve hizmetleri hangi koşullarda kabul edeceğine de karar verebilir. Dolayısıyla altyapı üzerindeki denetim, yalnızca teknik bir mesele değildir, pazarın sınırlarını çizme yetkisidir. Devletin rolü de iki yönlüdür. Kamu kurumları bazı dönemlerde tekeli koruyan düzenlemelerle istikrar sağlamış. Başka dönemlerde ise rekabet ve antitrust müdahaleleriyle yoğunlaşmayı sınırlamıştır. Bunun analizi, doğal tekel gerekçesinin otomatik olarak sınırsız şirket yetkisi anlamına gelmemesi gerektiğini söyler. Bu ders, bugün geniş bant, mobil ağlar ve dijital platformların temel altyapı niteliği tartışılırken de geçerliliğini korur. Üçüncü olarak, Kronos etkisi. Yerleşik şirketlerin yıkıcı yeniliği durdurma refleksi, Wu, Kronos etkisi adını verdiği kavramla. Bir dönemin yenilikçisi olan şirketlerin zamanla kendi konumlarını tehdit eden yeni teknolojilere karşı nasıl savunmaya geçtiğini açıklar. Kavramın adı, iktidarını kaybetmemek için çocuklarını yiyen mitolojik Kronos figüründen gelir. Mantık basittir, pazarda güçlü konuma ulaşan bir şirket. Daha iyi ya da daha ucuz bir teknolojiyi desteklemek yerine mevcut yatırımlarını ve gelir kaynaklarını korumayı seçebilir. Kitaptaki belirgin örneklerden biri, Raja ve David Sarnoff'un FM Radyo'ya yaklaşımıdır. FM, AM yayıncılığın yerleşik düzeni için ciddi bir tehdit oluşturduğunda teknik üstünlüğü tek başına hızlı yayılmasına yetmemiştir. Düzenleyici kararlar ve kurumsal baskılar yeni teknolojinin benimsenmesini uzun süre yavaşlatabilmiştir. Wu, Western Union'ın telefonu telgraf işine yönelik tehdit olarak görmesini de aynı savunmacı mantığın örnekleri arasında değerlendirir. Bu bölümün önemi, yeniliği yalnızca mucitlerin yeteneğiyle açıklamamasıdır. Bir buluşun yayılması, mevcut şirketlerin teşvikleri, hukuk ve standartlar tarafından şekillenir. Bu nedenle tüketiciler için yararlı görünen bir teknoloji bile gecikebilir, sınırlandırılabilir ya da yerleşik iş modeline uyacak biçimde dönüştürülebilir. Bunun uyarısı şudur, yeniliğin en büyük düşmanı bazen teknolojik yetersizlik değil, başarıya ulaşmış şirketlerin kaybetme korkusudur. Dördüncü olarak, dikey bütünleşme, içerik, taşıma ve erişim araçlarını birleştirme riski, Wu'ya göre bilgi endüstrilerindeki en kritik güç biçimi yalnızca büyük olmak değildir. Bir şirketin içerik üretimini, içeriğin taşındığı altyapıyı ve kullanıcıların erişim araçlarını aynı çatı altında toplaması daha derin bir denetim yaratır. Sinema stüdyolarının üretim, dağıtım ve salon işletmeciliğini birleştirdiği tarihsel yapı bu riskin açık örneklerinden biridir. Böyle bir yapı, şirketin kendi içeriklerine öncelik vermesini, rakiplerin görünürlüğünü azaltmasını ve yeni girişimlerin dağıtım kanallarına erişimini zorlaştırmasını mümkün kılar. Bu, benzer mantığın dijital dünyada ağ işletmecileri, cihaz üreticileri, uygulama mağazaları, arama ve içerik platformları arasında da görülebileceğini tartışır. Bu yüzden önerdiği ayrımlar ilkesi, taşıma altyapısı, içerik ve erişim araçları arasında yapısal sınırlar kurulmasını savunur. Amaç her büyük firmayı cezalandırmak değildir. Amaç, bir katmandaki hakimiyetin diğer katmanlarda seçimi ve rekabeti boğmasını önlemektir. İlke, devlet erklerinin birbirini dengelemesine benzer bir kurumsal mantık taşır. Bunun yaklaşımında kalıcı açıklık, şirketlerin iyi niyetine bırakılamaz. Pazar yapısı, erişim koşulları ve birleşmeler incelenirken, bu üç işlevin aynı elde toplanıp toplanmadığı özellikle değerlendirilmelidir. Son olarak, internetin açık mimarisi ile ticari ve siyasal denetim ihtimali, kitabın güncel ağırlık merkezi internettir. Bu, internetin önceki iletişim sistemlerinden farklı olarak açık protokoller ve dağınık bağlantılar üzerine kurulduğunu kabul eder. Bu mimari, ağ sahibinden önceden izin almadan yeni uygulamalar ve hizmetler geliştirmeyi kolaylaştırmış, çok farklı aktörlerin yenilik yapmasına olanak vermiştir. Yine de bu, teknik tasarımın tek başına kalıcı bir özgürlük garantisi olmadığını söyler. İnternete erişimi sağlayan şirketler, cihaz üreticileri, uygulama ekosistemleri ve büyük içerik sahipleri, ekonomik güçlerini kullanarak trafiği, görünürlüğü ve kullanıcı tercihlerini etkileyebilir. Ağ tarafsızlığı tartışması bu nedenle kitabın mantığında merkezi bir yere oturur. Ağ işletmecisinin bazı içeriklere, uygulamalara ya da hizmetlere ayrıcalık tanıması, açık ağın rekabetçi niteliğini aşındırabilir. Bu ayrıca farklı medya biçimlerinin tek dijital ağda birleşmesinin, geçmiştekinden daha geniş bir kontrol potansiyeli doğurduğunu belirtir. Telefon, yayıncılık, film ve kişisel iletişim aynı altyapıdan geçtikçe, denetimin sonuçları da daha kapsamlı hale gelir. Bununla birlikte kitabın açık ve kapalı ayrımı eleştiriye açıktır. Dijital ortamlar yalnızca iki kategoriye sığmaz. Yine de bunun tarihsel sorusu güçlü kalır, kullanıcıların özgürce iletişim kurabilmesi için hangi teknik ve hukuki koşulların korunması gerekir? Sonuç olarak, The Master Switch, teknoloji kitapları arasında yalnızca yeni şirketleri, ürünleri ya da yakın dönem dijital tartışmaları anlatan bir çalışma değildir. Tim Wu, bugünün internet sorunlarını uzun iletişim tarihi içinde konumlandırır. Bu nedenle kitap, platform gücü, ağ tarafsızlığı, medya birleşmeleri, antitrust hukuku ve ifade özgürlüğü ile ilgilenen okurlar için özellikle yararlıdır. Hukuk, iletişim, iktisat, siyaset bilimi ve teknoloji alanındaki öğrenciler temel kavramları tarihsel örneklerle ilişkilendirebilir. İş dünyası okurları ise altyapı denetimi ve dikey bütünleşmenin yalnızca verimlilik değil, rekabet avantajı ve kamusal etki meselesi olduğunu daha net görebilir. Kitabın pratik yararı, teknolojik gelişmeleri kaçınılmaz ilerleme anlatısıyla değerlendirmeyi zorlaştırmasıdır. Bir hizmetin kullanışlı olması, onu yöneten pazarın açık ve adil olduğu anlamına gelmez. Bunun öne çıkan farkı, bu noktayı soyut bir tekel eleştirisiyle bırakmamasıdır. telefon, radyo, sinema ve televizyonun kurumsal tarihlerini karşılaştırarak şirket stratejileriyle devlet kararlarının birbirini nasıl etkilediğini gösterir. Elbette döngü modeli, her dönemi açık ve kapalı diye ikiye ayırma eğilimi nedeniyle fazla şematik bulunabilir. Buna rağmen model, güç yoğunlaşmasını tartışmak için etkili bir başlangıç sağlar. Kitap, internet üzerine iyimser ya da karamsar tahminler sunmaktan çok, hangi mülkiyet düzenlerinin ve hangi kuralların iletişim özgürlüğünü koruyabileceğini sorar. Bu tarihsel derinlik ve yapısal bakış, onu benzer teknoloji yorumlarından ayırır. Destek olmak isterseniz Tim Wu, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.